Merhaba sevgili seyirciler, ben Cem Sümbül.
Ben Barış Cankı.
Yeni bir oto gündemle karşınızdayız. Haftanın haberlerine başlıyoruz. Önce elektrikli bir haberimiz var diyorsun.
Evet, artık elektrikli otomobil haberi vermeye alıştık. Bu sefer Honda'dan bir haberimiz
sanki
var.
Sanki etrafa elektrikli otomobil kaynıyormuş gibi anlatıyoruz biz de ama kaynayacak galiba bu gidişle.
Yavaş yavaş kaynayacak artık. Güzel. Çeşitlilik artıyor.
Bu seferki Honda'dan.
Evet, Honda'nın ENY1 isimli.
New York 1. Hadi bakalım ben de öyle birleştireyim.
İsimli modeli. Aslında bu otomobili biz daha önce pek çok kez gördük. Çünkü Çin pazarında satılıyor. ENS1 adında, hatta farklı bir ismi de vardı.
Ha, Honda'nın mı gene?
Evet, Honda'nın yine ama farklı bir isim. Yalnız otomobil aynı. Yani herhangi bir değişiklik yok. Baktığımız zaman zaten tasarımı da büyük oranda bizde satılan şeye, HR-V'ye benziyor.
Evet.
Hani genel genel silüeti olsun. Evet, hani doğru. Böyle kaslı yapısı olsun. Ön bölüm sadece şey hariç işte öndeki böyle tamamen Rabbit, kapalı panel şeklinde tasarlanan, normalde işte şeyde HR-V'de orada ne var? Panjur var.
Doğru.
Izgara var. Hani burada kapalı panel şeklinde tasarlanmış. Güzel bir otomobil aslına bakılırsa. Bu şeye
şık duruyor. Arkası TOG'a benziyor bu arada.
Evet,
ya arkası TOG'a benziyor dediğin zaman zaten birçok arabanın arkası, yani birçok araba birbirine çok benziyor. Yani illa TOG'a benziyor diye değil. Yani bütün şu o SUV'lerin hepsini yan yana koy. Hı-hı. Alt alta. Geçen de öyle bir grafik de gördüm. Hepsi aynı arabaların.
Öyle
yani,
evet.
SUV tiplerin hepsi aynı. Çok az farklılık var yani. Neredeyse işte neydi o Tesla'nınki çıkarttığı Tesla Truck mıydı neydi? Bir tane çıkarttı da çıkmadı hala. Pickup modeli.
Cybertruck.
Ha, Cybertruck. Cybertruck tamam, bambaşka. Onun dışında her şey aynı zaten.
Evet, Cybertruck da çok başka
çok
bir şey.
Çok başka
yani.
Aynen öyle evet.
Ama dediğine katılıyorum gerçekten, ama bu da şeyden kaynaklanıyor biraz da. Artık tasarım işi de böyle bildiğin fabrikasyona döndü.
Doğru.
Hani ön tarafta ince işte gündüz ledleri, arka tarafta boydan boya uzanan led stoplar. Bunların tasarımı da birbirine benzer olunca bütün arabalar artık birbirine benziyor. Şekiller zaten sınıfa göre zaten birbirine benziyor. Çünkü belli aerodinamik detaylar var.
Evet.
Onu zaten ayarlamak zorundasın. Çok fazla bu çizgilerin dışına çıkamıyorsun.
İster istemez sonuç.
Evet, böyle olunca otomobiller birbirine benziyor.
Dönemin o zaman zamanın ruhu gereği benzer otomobilleri konuşuyoruz. Okey, peki Türkiye'ye gelme ihtimali var mı diyeceğim de henüz daha oralara uzağız.
Yani ben gelebileceğini düşünüyorum. Çünkü Honda'nın şu anda Türkiye'de herhangi bir elektrikli otomobili yok. Hibrit olarak var. Elektrikli otomobil tarafında bu model gelebilir. Şu an zaten Avrupa için daha yeni bu konuda bir şey duyurusu yapıldı. Türkiye'ye de belki önümüzdeki yıl falan gelebilir diye düşünüyorum. Bu arada Architecture F platformunu kullanıyor markanın. Buradaki F de front, yani elektrik motorunun ön tekerlekte olmasından, ön tekerleklere güç vermesinden geliyor. Yani 4x4 bir otomobilden bahsetmiyoruz.
Evet.
Genelde
elektrikli 4x4 değil.
Evet. Anladım. Belki tamam. Hani yarın öbür gün arka aksa konumlandırılan ekstra bir motorla 4x4 evet. Versiyonu da olur. WLTP'ye göre 412 km'ye kadar menzil sunuyormuş. 68.8 kWh'lik bir bataryası var. DC hızlı şarj hızı belirtilmemiş ama işte %80'e 45 dakikada ulaştığı belirtiliyor.
Okey. Aslında alıştığımız şeyler gibi sanki.
Evet, aslında yani birçok markada %80 dolum 30 dakika civarında, 28-30 dakika civarında elde ediliyor ama hani burada 45 dakika denmiş. Hani belki de çok yüksek değil herhalde DC şarj hızı.
Evet.
Belki de o yüzden belirtmek istemediler, bilemiyorum. Ön taraftaki elektrik motoru da bu arada 150 kW güç üretiyor. Yani bizim için önemli, neden 160 kW'ın altında. Biliyorsun ÖTV'de yine elektrikli otomobillerde
Bir
vergilendirme söz konusu.
Söylemeyeceğim bir şey bu konuda, okey.
Evet, 150 kW güç, maksimum güç 310 Nm maksimum torku var. Ki elektrikli otomobiller zaten torku en baştan itibaren
hep
verdiği
stabil,
için
aynı.
Evet, 310 Nm gayet yeterli bu otomobil için. Çünkü çok büyük bir otomobilden bahsetmiyoruz. Yani HR-V, tamam HR-V B SUV segmentinde ama biraz daha böyle boyutlarıyla sanki B+, B artı tarzında bir şey sunuyor. Bu da o şekilde ama çok da büyük bir otomobil değil yani.
Peki hemen sıradaki habere geçebiliriz dilersen.
Evet, hemen geçelim.
Jeep Renegade ve Compass.
Evet,
Türkiye'de
aslında
bu sefer.
Türkiye'de satılan bir satılan otomobiller. Bunların e-hibrit adı verilen, ad üstünde hibrit versiyonları Türkiye'de
renkleri de ona göre hazırlanmış. Anladım. Böyle mavimsi.
Evet,
elektrik deyince mavi renk. Evet. Tabii mavi değil de bu turkuaz, böyle tatlı bir rengi var gerçekten.
Evet, çok tatlı renkleri var. Hemen teknik detayı da verelim. E-hibrit versiyonlarda ne bulunuyor? Yeni nesil 130 beygir güç ve 240 Nm tork sunan 1.5 litrelik 4 silindirli turbo benzinli motor bulunuyor. Yani burada e-hibrit diyoruz ama burada tam hibritten bahsetmiyoruz aslında. Evet. Yani mesela işte ne o? Fiat'ın Egea'sında da gördüğümüz hafif hibrit, mild hibrit adı verilen hafif hibrit versiyondan bahsediyoruz. Burada da işte 48 volt bataryaya sahip. Burada ne oluyor? 15 kW'lık küçük bir elektrik motoru var. Bu elektrik motoru aslında normal tam hibritlerdeki kadar olmasa da işte kalkışlarda olsun, park ederken olsun, hani böyle düşük hızlı
trafik akışında olsun.
Sürüşlerde yani ufak da olsa bir destek sunup katkı sağlayıp otomobilin
daha düşük yakıt ekonomisi, daha fazla yakıt ekonomisi sağlayabilecek.
Aynen öyle. Aynen öyle.
Evet. Evet, güzel, hayırlı olsun. Yani Türkiye'de olacak olması güzel. Bakıyorum, içi de fena değil. Büyük tabii değişiklik yok aslında böyle bakınca. Ama sadece işte dediğin gibi hafif hibrit hale gelmiş oluyor bu durumda.
Evet, aslına bakılırsa öyle. Yani bu zaten Jeep'te şeyler, iç mekan biraz eleştiriliyor. Özellikle Renegade'in falan. Hani dış tasarımı tamam, güzel böyle. Hani Jeep olduğunu anlıyorsun ama iç tarafta işte biraz Fiat tarafından olduğu için biraz böyle demode kalmış. Hani bunu artık yavaş yavaş değiştirirler diye düşünüyorum. Hani yeni
bence de
nesilde.
Yani özellikle deyince, hani elektrikli deyince bari öyle bir şey olsa. Evet, fiyatları da bu arada 1.119.000, yani 1.120.000 lira diyelim Jeep Renegade e-hibrit için. Kompass için ise 1.434.950 TL olarak açıklanmış.
Evet, bu arada Kompass benim yani dış tasarım olarak bayağı beğendiğim bir otomobil. Ama işte 1.400.000'lik fiyatlar da gerçekten yüksek.
Galiba Kompass'ın da böyle iç mekanda aynı şikayeti olabilir değil mi?
Biraz iç mekanları böyle hafif demode kaçmaya başladı. Bunların buradan zamanla da, yenilenmesi lazım.
Peki bir sonraki haberimiz de bu sefer Ford Tourneo Courier ile ilgili.
Evet.
Bir de e-Tourneo. Yine bir elektrikli.
Evet.
Full artık, elektrik gidiyoruz ya. Çok
artık
iyi.
Artık bütün otomobiller içten yanmalı olarak tanıtılsa bile mutlaka yanında bir tam elektrikli versiyonuna geliyor. Ford tarafında da bu değişik olmadı. Aslında bizim Transit Courier'ın bu binek versiyonu diyebiliriz. O biliyorsun hafif ticari panel van şeklinde. Bunlar da camlı van şeklinde binek olarak tasarlanıyor. Yani ben aslında bu tasarımı beğenmekle beğenmemek arasında kaldım.
Ben de onu çektim. Şeye benziyor bu. Defender'ın falan böyle bir havasına benziyor.
Evet,
böyle
çok kaslı
altta yeşil, üst tarafta beyaz kapak. Ondan sonra ben bunu galiba gördüm. Bu var mı zaten? Piyasada benzeri var mı şu an, yoksa
işte
bu yeni?
Daha önce Transit Courier tanıtılmıştı.
Tamam.
Bu da onun işte binek versiyonu.
O yüzden demek
tasarımı
ki,
zaten aşağı yukarı aynı. Ön taraf birebir aynı zaten. Bunda işte daha çok 5 kişilik şey var, iç mekan var. Yani böyle dediğin gibi Defender'a benziyor. Neden? İşte tavanının beyaz olması, böyle kontrast oluşturması. Bir de ön tarafı böyle hafif bir böyle pick-up kamyonun havası var.
Evet.
Değişik.
Çok doğru.
Değişik bir tasarım
edinilmiş. Yani şey mi desem, hani böyle ticari mi desem, işte SUV'msi mi desem, Jeep'imsi mi desem, arada bırakan bir şey. Belki tabii onlar da şey gibi, mesela işte hep dönüp dolaşıp incelerde de bazen konuşuyoruz. O Berlingo, bugün de konuşacağımız Doblo. Bunlar artık özellikle Türkiye'de birçok kullanıcının tercih ettiği araçlar haline geldi. Yani ticari olarak kullanmayacaksa bile kullanıyor bu araçları.
Evet.
Bu da aslında böyle baktığında hani seni bunların hepsinin bir karışımını veren, bir harmanı halinde görünen ve hani ben bunu ticari de kullansam, aile içinde kullansam kullanabilirim dedirtecek bir araba görüyorum ben.
Evet, zaten fotoğraflardaki versiyon da bu arada standart değil, aktif versiyonu. Aktif versiyon da daha önceki Ford modellerinden de bildiğimiz biraz daha böyle siyah plastik eklentiler yapıp daha böyle cross havası vermek üzerine. O yüzden biraz daha böyle SUV havası var araçta. Bu da onu destekliyor ama genel olarak böyle ön burun kısmının yüksek olması böyle SUV karakteri katmış.
İçi de şıkmış bu arada yani.
Evet, içi de bayağı şık.
Evet.
Güzel. Bu arada da teknik detaylara bakalım. Teknik detaylarda içten yanmalı versiyonda şu an sadece tek bir versiyon var. O da 1.0 litre 3 silindirli benzinli motor. Herhangi bir dizel motor söz konusu değil. Yani daha sonra da ben ekleneceğini düşünmüyorum. Artık yavaş yavaş dizelin
Tabii artık
devri
vakti
sona
doluyor,
eriyor.
Evet.
Burada
1.0.
1.0 evet.
Bunu sanki 1.0.
1 litre. Evet, 1 litre EcoBoost
diyeceğim ama
motor.
36. Ha, o elektrikli, pardon.
125 beygir güç üretiyor.
Fena da değil ama.
Evet, şanzıman tarafında da 6 ileri manuel veya 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman seçenekleri var.
Ford Puma'daki. Okey, peki, tamam.
Evet. Aslına bakılırsa yanılmıyorsam Ford Puma ile aynı altyapıyı kullanıyor bunlar.
Tamam.
Zaten motorlar
daha
da
büyük,
ortak.
Daha büyük, daha ferah. Bir Ford Puma istiyorsan eğer bunu tercih edersin.
Aynen öyle.
Diye.
Tam elektrikli versiyonda ise artık şeyde 100 kW'lık yani 136 beygir güç üreten bir elektrik motoru var. Zaten bu elektrikli motorlar ivmelenmesini en baştan yaptığı için hani Newtonmetre torkunu en baştan evet, verdiği doğru. için zaten 100 beygir bu araç için ben yeterli olacağını düşünüyorum. Hiç
doğru. 136
yaratmadan.
Beygir.
Evet. Pardon. 100 kW. Evet, 100 kW. 136 evet, beygir. Evet. Doğru.
Güzel. Normal eko ve kaygan sürüş modlarından biri.
Evet.
Arada.
Farklı sürüş modları
kaygan
var.
Kaygan sürüş modu ne oluyor mesela? Yağmurlu falan.
Aynen.
Ha, peki tamam. Teste lütfen rica edelim madem öyle. Biz de bakalım.
Evet. Çok araba güzel olacak. Bu arada DC şarj hızı 100 kW. Bu aracın.
Ha güzel.
Evet. Yani normalde DC şarjını belirtmişler mi? Evet. %80'e 35 dakikada.
Az önce söylediğimiz gibi
çıkıyor.
Aslında değil mi?
Hmm. Evet. Yani 10 dakika şarjla tam böyle DC şarj yaptığında 10 dakika şarjla 87 kilometre menzil elde edebiliyormuşsun. Bu da aslında evet. Hani bir yere giderken güzel bir özellik. Güzel. Hemen 10 dakika acelen varsa
doğru.
100 kilometreye yakın menzil elde evet. edebiliyorsun.
Şu bak nasıl alışacağız bakalım şu elektrikli muhabbetine. Girdin benzin istasyonları, şarj istasyonları bayağı bildiğin yaşam yerlerine dönüşecek diye tahmin ediyorum.
Evet, evet. Yani yer bulmak sıkıntı olacak. Gideceksin şarj istasyonunun çalışmaması evet. söz konusu olacak. Gerçekten bu tarafta daha nasıl aşılacak bu durumlar bilmiyorum. Yavaş yavaş bakacağız.
Peki sıradaki haber Renault ile ilgili bu sefer.
Evet, Renault ile ilgili. Henüz tanıtılan bir model yok ama Renault yeni Rafale adını verdiği evet. bir coupe SUV modelin duyurusunu yaptı diyelim. Taktı yani görünüyor. Küçük ipucu görselleri paylaştı. Evet. Bu aslında ne? Tasarımdan da baktığında, silüetten baktığın zaman anlaşılıyor. Daha önce tanıtılan, yakında ülkemizde de satılacak olan Austral'in coupe SUV versiyonu gibi bir şey. Yani onu temel alıyor evet. aslında ki daha önce Austral'i temel alan Espace modelinde görmüştük. MPV'de evet, SUV'ye evet. döndü. 7 kişilik bir SUV'ye dönüştürüldü. Yine aynı şekilde bu üçlünün aslında en sportif versiyonu olacak. Bu arada D segmentinde olacak. Yani küçük bir araç olmayacak. D segment.
Büyük olacak, evet.
Evet, Renault'un açıklamasına göre yani Coupe SUV tarafında markanın amiral gemisi olacak. Çünkü biliyorsun Coupe SUV versiyon şey var. Arkana var. Bizde satılmasa da işte Rusya pazarında sonradan Avrupa'ya geldi. Bu tarz bir modeli var ama tabii ki Coupe SUV olarak bu Rafale onun da üzerinde konumlandırılacak.
Enteresan. Güzel.
Hemen isminden kısaca bir bahsetmek tamam. istiyorum. Rafale ismi nereden geliyor? Renault aslında bu ismi daha önce kullandı ama bir otomobilde değil bir uçakta. Şöyle ki 1933 yılında Renault Caudron isimli bir havacılık uçak şirketini satın aldıktan sonra bir yıl sonra Caudron Renault firmasını kuruyor. Yine bir havacılık şirketi, uçak şirketi ve uçakların bütün isimlerini değiştiriyor. Bu firmanın da C460 isimli bir tek koltuklu yarış uçağı var.
Ha yarış uçağı şey gibi evet. tek motorlu öndeki
aynen,
motoru. Tamam,
evet, evet.
Hatırladım bir anda.
Hı hı. Ona da işte Fransızca'da rüzgar anlamına gelen Rafale ismini veriyor.
Tamam.
Bu isim de oradan geliyor. Aslında bu Rafale ismi başka bir yerde daha karşımıza çıkıyor. Mesela işte şey var Fransız yine Fransız bir uçak şirketi var. Dassault diye.
Dassault evet.
Evet onun da Rafale isimli bir savaş uçağı var.
Demek...
Ama işte hani ben ilk başta oradan geldiğini düşünmüştüm.
Yakınmış ama neyse.
Ya birbirine yakınmış. Evet, yine yakın. Havacılıkla
yine
alakalı.
Geliyormuş, tamam.
Ama bu daha çok Renault'un işte kökenleriyle alakalı. Alakalı. 1930'lu yıllara dayanan bir isimlendirme söz konusu.
Gelecekle ilgili bir retro yaklaşım sergilemiş.
Evet.
Peki. Görelim yani, bakalım nasıl olacak arabayı da gerçekten
evet, teknik
böyle.
Teknik detaylar silüetini... henüz açıklamadı ama E-Tech hibrit motorlarla üretileceği söyleniyor ki bunları zaten Austral'de ve Espace'da
görüyoruz.
Artık görüyoruz. Güçlü hibrit motorlar. 18 Haziran'da resmi olarak tanıtılacakmış. Bu arada isminden de anlaşıldığı üzere Paris Havacılık Fuarı'nda tanıtılacakmış bu otomobil.
Tamam. Uçacak.
Evet, peki, uçacak.
Tamam. Güzelmiş. Peki o zaman son haberimize geçelim. Doblo ile ilgili gelişmeleri alalım senden.
Evet, Doblo ile ilgili böyle bir gelişme var.
Çoktandır söyle. Bu arada bir şey söyleyeyim. Doblo ile ilgili sürekli mesela bir Doblo yazıyorsun şeyde. Doblo'nun yeni versiyonu diye sürekli çıktı diye böyle haber sitelerinde, farklı haber sitelerinde küçük böyle irili ufaklı diyelim. Sürekli bir şey haber. Doblo yenileniyor. Enişte yenileniyor falan diye. Sürekli haber. Herhalde evet. aşağı yukarı bir yıldır görüyorum yani. Neredeyse.
Evet. Çok uzun zaman
İllallah
oldu.
İllallah artık çünkü... görüyor muyuz yani? Hani öyle mi? O sahte haberler artık bitecek de gerçekten geldiğini görecek miyiz?
Ya şöyle ki zaten yeni Doblo geçtiğimiz yıl Haziran ayında resmi olarak tanıtıldı. Evet. Yani tasarımını gördük. Daha sonra özellikleri açıklandı. Özelliklerini gördük. Bir tek artık bizim Türkiye'deki mevcut Doblo üretiminin evet. sonlanması ve hani yeni Doblo'nun ülkemizde satışa sunulması kaldı. Bu da otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci'nin haberine göre öne çekilmiş ve yeni Doblo'nun Haziran ayının ortasında Türkiye'ye de satışa sunulacağı söyleniyor. Bu arada bu aynı zamanda şey demek oluyor büyük ihtimalle. Artık hani ülkemizdeki mevcut Doblo üretiminin sona ermesi daha erkene çekildi. Benim duyduğum kadarıyla artık Mayıs ayından itibaren ülkemizde Doblo üretimi yapılmayacak. Biliyorsun yeni Doblo'nun üretimi İspanya'ya kaydı.
Evet. Ama biz ne üretecektik? Başka bir şey üretecektik burada.
Evet. Tofaş Stellantis Türkiye'yi satın aldıktan sonra Tofaş'a bu noktada farklı yükümlülükler geliyor. İşte daha tam olarak detaylar açıklanmadı ama büyük ihtimalle Stellantis markaları için bir hafif ticari araç üretecek Tofaş.
Evet, doğru. Adını açıklamadıkları bir K8 mi neydi?
K8 platformu. K9 muydu? K9 platformundaydı yanılmıyorsam. Aslında Tofaş'ın bu üretimi şey yapacak. Tamam Doblo gidiyor şu anda ama
bir başka hani ticari
yeri doldurulacak yani. Hı. O konuda sıkıntı yok. Hemen şöyle kısaca bir tabii neredeyse bir ay var Türkiye'de satışa sunulmasına. Özelliklerine kısaca bir belirtelim. Biliyorsun ki yeni Doblo artık bağımsız farklı bir model olmaktan ziyade artık 4'lü mü 5'li mi oluyor? Stellantis'in şeyleri combo var.
Combo, Rifter var. Rifter, Pro Ace, Toyota.
Toyota Pro Ace var.
Ve Citroen Berlingo
var. Artık bu da Doblo 5.
Var, 5.
Doblo. Yani az önce de şeyi gördük. Ben mesela seviniyorum. Mesela bu Ford'un aracını gördük. Ben böyle farklı tasarımdan olmasını seviyorum. Çünkü baktığın zaman bunların hepsi aynı otomobil. 5 tane hafif ticari araç. Kabukları hafif böyle değişiklik var. İşte fiyatınki farklı biraz tasarım ama
kendini kanıtlamış bir araba.
Her şey aynı.
Her şey aynı, evet.
Evet, böyle olması hani biraz sıkıntı. Tamam, anlıyorum. Markalar bunu işte yavaş yavaş elektrik tarafa geçiyorlar. Yaptıkları yatırımlar çok fazla. Hani biraz daha böyle tasarruf etmek adına yapıyorlar.
Ya burada bakarsan aslında 4'ü de hani 4 modelde aslında hep aynı grubun farklı arabaları. Yani hepsi aynı gruptan. O yüzden tamamen aynı olması ne kadar iyi veya değil o tartışılır dediğin gibi. Hı hı. Bazen faydası oluyor. İşte ne bileyim Peugeot'da bilmem şu kadar fiyata bulduğunu Citroen'de daha ucuza bulabiliyorsun. Hı hı. Bunun faydası olabiliyor daha sonra. Ticari olarak düşünce zaten tabii karlı.
Evet.
Ama tabii tamamen aynı olması da bazen dezavantaj da sunabiliyor. O zaman sunacakları da çok büyük ihtimalle yine aynı. Hani bu araçlar ne sunuyorsa onu da sunacak ama elektrikli de zannediyorum göreceğiz.
Evet, %100 elektrikli versiyon da olacak. Aslında yeni neslin en büyük getirisi bu. Hemen motor seçeneklerine şöyle kısaca bir bakalım. Tam elektrikli versiyonun yanı sıra 2 tane dizel. Bu Ford'da yoktu. Yeni Doblo'da olacak bu arada. Ki PSA'nın diğer şeylerinde
yok.
De var.
Aslında yok. Doğru. Benzinlisi yok, özür dilerim.
Evet, 2 tane dizel, 1 tane de benzinli motor seçeneği olacak. Dizel ünite 100 beygirlik. Bir tanesi 100 beygir, diğeri 130 beygir.
Yani olduğu gibi şu an.
Evet, güç üretecek. Şanzıman tarafında da manuel ve 8 ileri otomatik şanzıman. Aslında baktığımızda yani bunlar çok tanıdık
bildiğimiz
geliyor.
Bildiğimiz her şeyini biliyoruz. Evet. Çok doğru.
PSA'dan tanıdık
130
aslında.
Litresini, 130 beygirliğini tavsiye ediyorum direkt olarak. Hemen.
Evet, bu arada sende
tabii,
de.
Evet, ben de çünkü öyle kullanıyorum. Evet. Berlingo kullanıyorum ben de.
Aynen öyle. Sen de bu beşliden birisin aslında.
Kesinlikle. Tam olarak hani oradan bir tanesi. O yüzden gerçekten faydası olduğunu düşünüyorum. Ama elektrikliyi merak ediyorum doğrusu.
Evet. Hemen benzinliği de söyleyeyim. Benzin tarafta ise tek seçenek var. 110 beygirlik 1.2 litre turbo benzinli motor karşımıza çıkacak. E-Doblo yani tam elektrikli Doblo ise 100 kW elektrik motoruna sahip olacak. Bu arada 50 kWh kapasiteli bir pil söz konusu. Bu da WLTP'ye göre 280 km bir sürüş menzili sunacak.
Evet. Çok yüksek değil.
Yani çok yüksek değil. Bu tarafta aslına bakılırsa bunun da şeyin de etkisi var. Bu otomobiller sıfırdan doğrudan elektrikli olarak tasarlanmadığı için belli bir dezavantajları oluyor. Bu da menzil konusunda. Çünkü bataryası da küçük. Evet, yani 50 kWh'lik bir batarya küçük.
Çabuk da dolar bu arada tabii ama.
Tabii ki mutlaka.
Evet. Ama 30 dakikada %80'e ulaşabilecek diye notunu gördüm şu an.
Evet. DC yine 100 yani kW DC hızlı şarj söz konusu. Yine aslında benzer süreler. Aslına baktığında yani çok uzun yol aracı olarak düşünmezsek, işte Doblo'nun ne bileyim ticari olarak şehir içi dağıtımda kullanılacağını düşünürsek, ticari açıdan bakıyorum, profesyoneller açısından bakıyorum. 280 kilometre bence yeterli çünkü şehir içinde.
Tabii şehir içinde yeterli canım. Evet. Yani ben de şehirler arası düşünerek söyledim ama doğru. Yani nedense ticari deyince hani sürekli daha uzun yol, mesela işte ben de test, bakalım bu hafta eğer görebilirsek, Mokka'nın testini yaparken %80 şarj varken 200 İşte küsur kilometre gidebilirsin diyordu. Ben kendi arabama bindiğimde çeyrek depom vardı. 200 küsur kilometre gidebilirsin diyordu. Hani böyle bakınca şey geliyor ya, bir dakika hani acaba bir hata mı yapabiliriz elektrikliye geçersek diye insan düşünmüyor değil. Ama hani belki işte o da ayrı bir düzen. İşte sen de daha önce konuştuk, burada da konuştuk. Yani evinde olacak o sistem. Mutlaka. Akşam takacaksın, sabah çıkacak. Bu aslında mümkün. Böyle ancak olabilir. Öbür türlü biraz daha zorlu görünüyor gerçekten.
Evet, aynen öyle. Bu arada bu 280 kilometre tabii ki böyle birleşik kullanımda. Şehir içi, uzun yol tarzında birleşik kullanımda. Mutlaka şehir içinde sen dur kalk trafikte fren sisteminden de bir enerji elde edeceğin için bu 280 kilometre belki 350 kilometre bile artabilir. Bunun elektrikli otomobillerde mümkün olduğunu görüyoruz. Ama normal şartlarda tabii bu menziller biraz daha iyimser oluyor. Yani 280 kilometrelik bir menzil soğuk havada işte bataryaya soğuk havanın etkisiyle 250-260 kilometre civarına da düşebilir. İşte o yüzden elektrikli otomobiller bu konuda biraz risk taşıyor. Özellikle yani 280 kilometrenin uzun yol için uygun olmadığını çok rahat söyleyebiliriz. Çünkü sürekli şarj etmen gerekir.
Son sorumu soruyorum. Haberlerde yoktu ama Dacia Spring.
Dacia Spring evet uzun zamandır erteleniyor, yalan oldu tarzında böyle işte yine artık haberler çıktı. Evet. Yine elektrikli ki geldiğinde Türkiye'nin en ucuz elektrikli otomobillerinden biri olacak. Aynı keza Avrupa'da da o şekilde. O da yanılmıyorsam Temmuz ayında Türkiye'ye gelecek. Onda da şöyle kötü bir durum var. Yine TOG nedeniyle işte Çin'den gelecek yani Çinli veya Çin'de üretilen elektrikli otomobillere %40 ilave gümrük vergisi getirildiği için Dacia Spring de tamam Dacia Çinli bir marka değil ama
orada üretildiği
Spring'i
için.
Çin'de üretiyor. Orada üretildiği için doğrudan ilave gümrük vergisine maruz kalacak. O yüzden normal şartlarda işte 500-600 bin bandında gelebilecekken şu
750
anda
bandında.
750-800 bin TL bandında göreceğiz. Bu da onun biraz...
Ama yine de en ucuz diyoruz yani öyle mi?
Yani evet şu an Türkiye'deki en ucuz elektrikli otomobil yani resmi olarak satışa sunulan Leap Motor resmi olarak geldi T03 modeli. O da yanılmıyorsam en son 700-750 bin TL bandındaydı. Dacia Spring de büyük ihtimalle o bandı olacak.
4 kişilik olduğu söyleniyor bu arada.
Ufak bir otomobil.
Evet, ufak otomobil.
Evet gayet ufak bir otomobil. Yani Dacia dediğin zaman zaten marka da bunu kendisi söylüyor. Hani bizim müşterilerimize sunduğumuz şeyler belli. Hani lüks algımız yok. Bizden tam olarak standart olarak ne bekliyorlarsa biz de onu ortaya koyuyoruz. Çok fazla
fiyat performans otomobilleri.
Teknolojik özellik yok. Bu arada Dacia biliyorsun güzel Extreme versiyonları yapıyor. Hani bu şeye de ekledi işte Duster olsun. Jogger direkt Extreme versiyonuyla beraber geldi. Spring'in de sadece Extreme versiyonu gelecek Türkiye'ye. Bu da biraz daha böyle görünümü daha böyle cross tarzında yapıyor. Onunla beraber işte motoru biraz daha normalden daha güçlü. Menzili
overclock edilmiş.
Evet biraz daha yüksek. Çünkü modifiye. İlk tanıtıldığında Dacia Spring biraz şey olmuştu. Ya hani
düşük mü kaldı?
Gücü çok mu az acaba? Ya da işte bu menzil çok mu düşük acaba diye konuşulmuştu. Extreme versiyonla onu biraz yükselttiler. Bakalım Temmuz ayında göreceğiz. Ama fiyat bandı nedeniyle yani yükseldikçe fiyat bandı bu sefer o banttaki rakipler de çoğalıyor. Özellikle işte ne bileyim C4 var. Gerçi onlar şu anda 1 milyon bandına çıktılar ama en son 800-900 bin TL'lerde geziyorlardı. Onlar da yükseldi artık. 1 milyon TL sınırını aştı. Bakalım.
Evet yine sıkıntılı konulara gelmeden önce madem öyle teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Dacia Spring deyince bu arada Türkiye'de eskiden bakarsak Renault 9 Spring vardı. Çok gerçekten Türkiye'de en çok satılan otomobillerden bir tanesiydi Renault 9 Spring. Böylece Dacia ile beraber böyle bir havayı da estirmek isteyebilirler diye de söyleyerek o zaman bu haftayı da tamamlamış olalım. Teşekkür ediyorum verdiğim bilgiler için. Eksik olma ve haftaya tekrar görüşmek üzere. Bir oto gündemin daha sonuna geldik. Ben Cem Sümbül.
Ben Barış Çankı.
Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Kendinize iyi bakın.